Ayrım 8, 6. bölüm, sayfa 49. Plymouth'umu Taksim'deki otoparkta güvenli bir köşeye çektikten sonra kendimi akan kalabalığa bırakıp Beyoğlu'na doğru sürüklenmeye başladım. O anda kalabalıktan biri olmanın ne kadar huzur verici olduğunu fark ettim. Kimse tarafından tanınmamak, ne düşündüğünün, nereye gittiğinin bilinmemesi insanın içini güvenle dolduruyordu. Tanınmış insanları düşündüm. İzlenenleri, tedirgin bir yaşama mahkum olanları. Şimdi şu kalabalıktaki insanlar gibi güvenli adımlarla salınarak yürümek için neler vermezlerdi. Ve ben salak adam, güvenliğimi bu tatlı huzurumu ortadan kaldıracak bir tehditle karşı karşıya olmama rağmen tehlikeyi göremiyor, kararsızlık içinde bocalayıp duruyordum. Böyle kendimi suçlamamın, tedirginliğe kapılmamın bir anlamı olmadığını da biliyordum. Nedeni ister merak olsun, ister meslek hırsı, ister iyilik yapma duygusu, Doğan'ın anlattıklarını düşünmeden duramıyordum. Aslına bakarsanız bana gereken bilgiydi. Doğan'ın çizdiği resim ne kadar gerçekti anlamalıydım. Bu da çok zor değildi. Bizim çocukların takıldığı bara uğramam yeterliydi. Yüzbaşının cesedi bugün bulunmuştu. Konuyu ben açmasam bile mutlaka anlatacak biri çıkardı. Ama vakit henüz erkendi. Bizi millet mesai sonrası düşerdi bara. Oturup ağır ağır demlensem, onlar gelene kadar çoktan kelle olurdum. Ne soru soracak halim kalırdı, ne de anlatılanları dinleyecek. Keşke dönüp Erol'a uğrasaydım. Çalıştığı gazete çok ilgilenmişti bu konuyla. Epeyce bilgi vardır onlarda. Yok yok, iyi yaptım gitmemekle. Gazetenin yayın yönetmeni Nusret Kıvılcım pek sevmez beni. Hoş, hangi gazetenin yayın yönetmeni seviyor ki? Üstelik daha ilk soruda çakardı durumu Erol. Sen birkaç yıldır hiçbir haberle ilgilenme, birdenbire ortaya çıkıp aşiret reisi Bekir'in ölümüyle ilgili sorular sor. Bu olayla ilgilendiğimi kimsenin anlamasını istemem. Daha ben bile ne yapacağıma karar vermemişken. Sahi vermedin mi? Öyleyse neden bu kadar düşünüyorsun? Nereden bilgi alsam diye neden kıvranıp duruyorsun? Dürüst ol Adnan, sen bu işi yapacaksın. Daha Doğan'ı görüp önemli bir haberle karşı karşıya olduğunu sezdiğin anda bu işi yapmaya karar vermiştin. Kesinlikle hayır. Ben karar falan vermiş değilim. Yalnızca düşünüyorum. Belki dışarıdan birine danışsam daha doğru olacak. Birdenbire çok içine girdim bu olayın. İyi de kime anlatabilirim ki? Gazetecileri unut, hiçbirine söyleyemem. Altın bulmuş gibi anında atlarlar üzerine. Atlasınlar. İtirazım yok da Doğan'a söz verdim. Ayıp olur çocuğa. Ayıp olmasından öte yazık olur. Olay basına yansımadan temizlerler oğlanı. Bizim içimizde de az mı gizli çeteci var? Funda'ya anlatsam, evet ayrıldık ama yine de ondan yakın kimse yok bana. Hem Funda temkinlidir. Eğer bu işte bir tehlike sezerse bana engel olur. Evet, bu iyi fikir. O benim gibi kararsız değildir. Olayı anlatır anlatmaz ne yapmam, daha doğrusu ne yapmamam gerektiğini söyler. Funda hemen şurada, Kazancı Yokuşu'nda büyük bir reklam şirketinde müşteri temsilciliği yapıyor. Gitmeden önce telefon etmeliyim, işi filan olur. Zor durumda bırakmayalım kızı. Cep telefonumu çıkarıp tuşlara dokundum. Tatlı bir kadın sesi, aradığım telefonun kapalı ya da kapsama alanı dışında olabileceğini söyledi. Toplantıda olabilir miydi? Belki de kent dışına çıkmıştır. Belki yolculuk yapıyordur. Doğrudan reklam şirketini arayarak bir kez daha şansımı denemek istedim. Telefonu sekreter kız açtı. Funda Hanım'ın kendini iyi hissetmediğini, öğleden sonrası için izin alıp eve gittiğini söyledi. Rahatsızlığı önemli mi? Diye sordum kaygılanarak. Sanmıyorum. Funda Hanım başının ağrıdığını söyledi. Soğuk almış galiba. Funda'nın evi, daha doğrusu eski evimiz Cihangir'deydi. Ayrılınca ben Beşiktaş'ta küçük bir daireye taşındım. Funda ile oğlum Umut burada kaldılar. İki adımlık yer. Uğrasam, belki yardıma ihtiyacı vardır kızcağızın. Uyuyorsa. Baksana cep telefonu da yanıt vermiyor. Yardım edelim derken rahatsız etmeyelim. Umut nerede acaba? Allah bilir. Ya okulun kantininde takılıyordur ya da son sevgilisiyle buluşmuştur. Cihangir'deki evin bir anahtarı hala bende. Kapıyı çalmadan girsem yakışık kalır mı? Niye yakışık kalmasın canım? 20 yıl birlikte yaşadık. Asıl onu uyandırıp rahatsız edersem yakışık kalmaz. Eski günlerdeki gibi ona özel bir çorba pişiririm. Uyandığında hoş bir sürpriz olur. Hem geçen yıl hastalandığımda Funda beni yalnız bırakmamıştı hiç. İşte borcumu ödemek için iyi bir fırsat. Ama evde çorba malzemesi var mıdır acaba? Markete gidip malzeme almalıyım. Dur. Önce şu köşedeki çiçekçilere uğrayayım. Funda nergislere bayılır. Yarım saat sonra elimde poşetler ve 4 buket nergisle tam 10 yıl boyunca her sabah indiğim, her gece çıktığım merdivenleri tırmanıyordum yine. Mesleğimden nefret etmeme neden olan etkenlerden biri de işte bu merdivenlerdir desem eminim ki insanlar güler. Artık duymaktan bıktım, alkol senin belleğini bulandırmış teranesini tekrarlardı. Ama doğruyu söylüyordum. Bana kısır bir döngünün içinde koşturup durduğumu gösteren, aslında yaşamımın ne kadar monoton olduğunun farkına varmamı sağlayan yer, işte bu aşınmaya yüz tutmuş merdivenler. Daha doğrusu bu ahşap trabzanlardı. Mesleğimden bahsederken kısır döngü, monoton tanımlarını kullanmamın kafaları karıştıracağını biliyorum. Gazeteciliğin son derece hareketli bir meslek olduğunu, monoton bir iş olmadığını, dahası bu koşuşturmacaya dayanamayan pek çok meslektaşımın daha 60'ına varmadan kalp krizinden ölüp gittiğini herkes bilir. Son 3 yıla kadar ben de gazeteciliğin bir günü ötekine benzemeyen, sizi farklı insanlarla, farklı olaylarla karşılaştıran heyecan verici bir meslek olduğu kanısındaydım. Sonra aslında günlerimizin birbirinin aynı olduğunu fark ettim. Evet, olaylar farklıydı. Mekanlar farklıydı. İnsanlar farklıydı. Ama değişmeyen tek şey bizim haber peşinde koşturmamızdı. Bu durum hiç değişmiyordu. Haber ne kadar heyecan verici, ne kadar ilginç, ne kadar komik, ne kadar üzücü olursa olsun bu konumumuz hiç değişmiyordu. Olay yerine gidilecek, görgü tanıklarıyla, olayın taraflarıyla röportaj yapılacak, fotoğraf çekilecekti. Gerekiyorsa konunun uzmanı bulunacak, onun görüşü sorulacak. Ama her durumda haber o akşama yetişecekti. Ertesi gün belki de aynı gün başka bir habere gidilecek. Yapılanlar bir kez daha tekrarlanacaktı. Toprağı bol olsun, 2 yıl önce sirozdan ölen Tufan abi iyi dostumdu. Gazetenin spor servisinde çalışırdı. Spor servisinde çalışırdı dediysem yanlış anlaşılmasın. Tufan abi futboldan başka konu bilmeyen gazetecilerden değildi. Yaşamda tanıdığım en bilgili, en kalender, en hoş sohbet adamlardan biriydi. Bazen lafı uzatır, bir öğretmen edasıyla konuşurdu. Ama yine de onu dinlemek gerçek bir keyifti. Aslen felsefe öğretmeniydi ama bir süre sonra öğretmenliği bırakıp uzun yıllar basketbol antrenörlüğü yapmıştı. Bu yüzden olsa gerek insanları çok iyi tanıyordu. Basketbol kadar sevdiği bir spor dalı daha vardı. Araba yarışları. Nerede bir araba yarışı varsa spor servisi şefinin ağzından girer, burnundan çıkar, yolluk ödenek buldurur, bulduramazsa parasını kendi ödeyip kapağı oraya atardı. Bir keresinde araba yarışlarını izlemek için İtalya'ya gitmişti. Döndüğünün ertesi günü yemekhanede karşılaştık. Sohbet ederken İtalya'daki yarışta dünyaca ünlü bir Alman yarışçının kaza sonucu yaşamını yitirdiğini söyledi. Olaydan çok etkilenmiş görünüyordu. Onu teselli etmek için otomobil yarışlarına bu tür kazaların olabileceğini anlatmaya çalıştım. Ama Tufan abi başını sallayarak olayın sandığım gibi olmadığını söyledi. Yarışçı çok deneyimliymiş. Onun gibi usta bir sürücü böyle bir kazaya meydan vermezmiş. Kazayı kuşkulu buluyordu. O zaman araştırsaydın dedim. Araştırmıştı zaten. Olaydan hemen sonra yarışçının aynı zamanda en yakın dostu olan menajerine gitmiş. Menajer de "Bu bir kaza değildi," demiş. "O kendini öldürdü." "Ama neden?" diye sormuş Tufan abi. Çünkü bu meslekten sıkılmıştı. Tufan abi anlayamamış. "Nasıl sıkılabilir ki? Her yarış yeni bir heyecan, yeni bir tutku, yeni bir tehlike," diye söylenmiş. "O da tam bunlardan sıkıldı," demiş menajer. Başkaları için heyecan, tutku, coşkulu anlar olarak görülen mesleği onun için belli aralıklarla tekrarlanan bir döngü olmaya başlamıştı. O bu pistlerde çok yarış kazandı. Ama siyah asfaltın üzerinde bir yerlerde yaşamın anlamını kaybetti. Belki de o anlamı bulurum diye yine bu asfaltın üzerinde ölmeyi seçti. "İyi ama sıkıldıysa başka bir iş yapsaydı," diye itiraz edecek olmuş Tufan abi. "Kendini öldürmek neyi halleder ki?" Menajer tuhaf tuhaf bakmış Tufan abiye. "Araba yarışçılığından sıkılan insan bütün işlerden sıkılır," diyerek konuyu kapatmış. Tufan abinin anlattıklarından etkilenmiştim ama "Bütün yarışçılar için bunu söyleyemeyiz," demekten kendimi alamadım. Tufan abi de bana katılıyordu. "Haklısın," dedi. "Ölen yarışçı fazla derinine inmiş." Demek ki fazla derinine inmemek lazımdı. Bu cümleyi Tufan abim mi söyledi? Yoksa ben mi uydurmuştum hatırlamıyorum. Belki de ikimiz de söylememiştik. Belki yalnızca düşünmüştüm. Belki o anda bile düşünmemiştim de sonra yarışçının trajedisini hatırladığımda aklımdan geçmişti. Her neyse, önemli olan fazla derine inmemekti ve ben bu düşünceye yürekten inanıyordum. Ama zamanla bu erdemli saptamayı unuttum. Aslına bakarsanız yarışçıyı da yaptığı kazayı da unutmuştum. Ta ki rüyamda yarışçıyı görene kadar. Yarışçı kıvırcık saçlı, kısa boylu, bebek yüzlü bir gençti. İşin tuhaf yanı onu hızla giden arabasının içinde değil, bizim apartmanın merdivenlerinde trabzana oturmuş yaramaz bir çocuk gibi aşağı kayarken gördüm. Merdivenlerden hızla kayıyor, en alta inince de koşarak yukarı çıkıyor, yeniden trabzana binip kendini aşağıya bırakıyordu. Ne yapıyorsun diye sordum. Yarışıyorum dedi. Bu nasıl yarış dedim. Bunun üzerine elini sürücü giysilerinin içine sokarak küçük bir bilgisayar çıkardı. Şu anda dünyanın 70 ülkesinde benim gibi 70 kişi yarışıyor. Performansımız bilgisayarlarla ölçülüyor. Kimin birinci olacağı bu şekilde tespit edilecek. Bu yarış ne zaman başladı diye sordum şaşkınlıkla. Fark etmedin mi dedi. Önemli bir konuya atlamışım gibi. Sen kapıdan çıkınca başladı. Peki ne zaman bitecek? Sen eve dönünce. Uyandığımda otomobil yarışçısının sesi kulaklarımda çınlamaya devam ediyordu. Sen kapıdan çıkınca başladı, sen eve dönünce bitecek. O zamanlar hep aynı saatte düzenli olarak gazeteye giderdim. Dönüş saatim belli olmazdı. Peşinde olduğumuz haberin akışına göre geç de gelebilirdim, erken de. Ama her sabah en geç 10'da gazetede olurdum. Yarışçıyı rüyamda gördüğüm sabah evden çıkarken gözlerim ahşap trabzanlara takıldı. Eskimişti. Metal kısımları paslanmış, ahşap kısımlarının yer yer cilası kalkmıştı. Ünlü yarışçının trabzandan kayarak aşağı indiği sahne yeniden belleğimde canlandı. Ölü yarışçı merdivenlerden kayarak bana bir mesaj mı vermeye çalışıyordu? Hemen sağduyum devreye girdi. Bir rüyadan böyle abuk sabuk sonuçlar çıkardığım için kendimi suçlayarak bu tuhaf düşünceleri attım kafamdan. Bunlar uykuda kontrolsüz kalan aklımın ürünüydü. Kendi kendime güldüm. Elimi trabzanların üzerinde kaydırarak merdivenlerden indim. Ama gün boyu yarışçıyı aklımdan çıkaramadım. Sonunda dayanamayıp Tufan abiye gittim. Beni dikkatle dinledi. Anlatacaklarım bitince de yok dedi. Ölen yarışçı kıvırcık saçlı, çocuk yüzlü biri değildi. Kısa saçlı, yüzünün hatları sert, iri yarı bir adamdı. Ama rüyada bir mesaj olduğu konusunda haklısın. Ölü yarışçının ruhu mu getirdi, yoksa kontrolsüz kalan aklını mı yarattı bilmiyorum. Ama bu mesaj hepimizin bir dolap beygiri gibi aynı çemberin içinde dolanıp durduğumuzu anlatıyor. Dolap beyginin en büyük şansı gözlerinin bağlı olmasıdır. Böylece hayvancağız aynı çember içerisinde dolanıp durduğunun farkında olmaz. Aslına bakarsan bizim gözlerimizde de tıpkı dolap beygirindeki gibi bir bağ vardır. Bu bağ çocukluğumuzun, aldığımız eğitimin, meslek edinmemizin, para kazanmamızın, aşık olmamızın, kendimizi başkalarına kabul ettirmemizin, başarılarımızın, başarısızlıklarımızın, sevinçlerimizin, hüzünlerimizin, her gün boğuşmak durumunda kaldığımız daha binlerce zorluğun görünmez incecik zarlarından oluşur. Daha çocukluğumuzdan itibaren biz farkına varmadan bu zarlar üst üste gelir, gözlerimizi kapatır. Yaşamın bir kısır döngü olduğu gerçeğini görmemizi engeller. Böylece tanıştığımız her insanın, karşılaştığımız her olayın, yaşadığımız her günün birbirinden farklı olduğunu düşünmeye başlarız. Ama ne yazık ki bizim aklımız dolap beygirininkinden daha fazla gelişmiştir. İlişkiler ne kadar karmaşık, insanlar ne kadar farklı, olaylar ne kadar renkli, ne kadar hızlı, ne kadar değişken olursa olsun bir noktada gerçeği, yani yaşamın hepimizi aynı konumda oynamaya koşullandırdığını, dolap beygirlerinden farklı olmadığımızı anlarız. Herkes anlar demiyorum. Şu dünyada o kadar çok mutlu salak var ki. Belki onlar anlamaz. Ne yazık ki senin benim gibilerin bunu anlaması kaçınılmazdır. Anlayınca da ya boş veririz ki bence en iyi çözüm budur ya da dert ediniriz. Dert edinenler arasında kimileri bu yazgıyı değiştirmeye çalışır. Ama kendi halinden memnun yaşayan bu salaklar çağında değişikliği gerçekleştirmek çok zordur. Değişimin bedeli sanıldığından daha ağırdır. Bizim Alman yarışçı gibi insan canından bile olabilir. Tufan abinin söylediklerine katılmıyordum. Yüzümdeki memnuniyetsiz ifadeden ne düşündüğümü anladı. İpin ucunu kaçırdım. Canını sıktım değil mi dedi. Yok abi, sohbet ediyoruz işte diyecek oldum. Hayır hayır dedi başını sallayarak. Keşke öğretmenliği bırakmasaymışım. Anlatmayı böyle ders verir gibi konuşmayı çok seviyorum. Oysa ben anlatma biçiminden çok anlattıklarının yanlış olduğunu düşünüyordum. Çok karamsar bir tablo çizmişti. Evet, yaşam sıkıcıydı ama aynı zamanda neşeliydi de. Çok fazla acı vardı ama mutluluk da vardı. Sadece olumsuzluklara bakarak bir değerlendirme yapmak hiç de doğru değildi. Bu düşüncelerimi sakınmadan söyledim Tufan abiye. Böyle düşünmene sevindim dedi. Demek ki sen umudunu yitirmemişsin. Umarım hiçbir zaman da yitirmezsin diyeceğim ama ne yazık ki yitireceğini çok iyi biliyorum. Görürüz dedim. Sanki bir iddiayı başlatırmış gibi. Bunları söylerken onun dediği gibi biri olmayacağıma yürekten inanıyordum. O günden sonra da her zamanki gibi işimi yapmayı sürdürdüm. Her sabah kalkıyor, gazeteye gidiyor, şu haber senin, bu haber benim, canla başla çalışıyordum. Ama sabahları kapıdan çıkarken nedense yarışçının söylediği sözleri anımsamadan edemiyordum. Kapıdan çıkınca başladı, eve dönünce bitecek. Önceleri yalnızca sabah evden çıkarken duyuyordum bu sözleri ama sonra akşamları merdivenleri tırmanırken de duymaya başladım. Kapıdan çıkınca başladı, eve dönünce bitecek. Yine de umursamadım. Umursayıp da ne yapacaktım? Funda'ya anlatsam çok çalıştığımı, çok yorulduğumu söyler. Hemen tatile çıkmamızı önerirdi. Ya da bir psikoloğa görünmemi. Oysa ben iyiydim. Yarışçının sesini duymak dışında hiçbir rahatsızlığım yoktu. O da yakında nasıl olsa geçerdi. Ama geçmedi. Tersine artık gazetenin kapısından girerken, asansörde çalıştığım kata çıkarken, masamda otururken, hatta yazı işleri toplantısında bile yarışçının sesini duymaya başladım. İçimden Tufan abiye küfretmeye başladım. Bütün bunlar onun yüzünden olmuştu. Nereden anlatmıştı şu yarışçının hikayesini? Tufan abiyi aradım. Akşam buluşalım dedim. Bizimkilerin takıldığı barı önerdi. Kabul ettim. Akşam bara gittiğimde Tufan abi kafayı çoktan bulmuştu. Olanları anlatmaya başlayınca birden ayılır gibi oldu. Anlattıklarımı dinleyince ben söylemiştim demedi ama hiç de şaşırmadı. Sanki içini okurmuş gibi beni suçluyorsun değil mi dedi. Yanıt vermedim. Beni suçlaman doğru değil. Belki gözündeki bağın çözülmesine ben neden oldum. Ben sadece Alman yarışçının hikayesini paylaşmak istemiştim seninle. Böyle olacağını bilseydim inan onu da yapmazdım. Beni suçlama. Çünkü içindeki sıkıntıyı ben yaratmadım. O hep vardı. Alman yarışçıyı rüyanda görmene neden olan da bu sıkıntıdır. Korkarım sen de bana benzeyeceksin. Yani sıkıntının esiri olacaksın. Belki bir tatile çıksan iyi gelir ya da psikoloğa gitsen. Aklın yolu birdir. Benim düşündüğüm karımın önereceği seçenekleri sunuyordu. Onun bu tavrı beni daha da sinirlendirmekten başka işe yaramadı. Konuyu kapattım. Yanımıza başka arkadaşlar da geldiler. Rakılar tazelendi. Sohbet gada dedikodulardan, ülkenin ekonomik durumuna, hükümetin içindeki çatlaktan dünyayı saran enerji krizine kadar yayıldı. Bardan çıktığımda kalabalığın ağır salınımlarla bir aşağı, bir yukarı dolandığı Beyoğlu, restoranlarından, insanlarından, lağımlarından yayılan kokuya rağmen daha güzel bir yermiş gibi göründü gözüme. Sıra servilere dönerken yolumu kesip yarı yalvaran, yarı tehdit eden bir tavırla "Abi bir 100.000'lik atsana" diyen tinerciye hiç çekinmeden 1 milyonluk banknotu uzattım. Kısa bir şaşkınlıktan sonra çocuk parayı kaptığı gibi daldı kalabalığın arasına. Eve nasıl gittiğimi hatırlamıyorum. Gözümü açtığımda yatağımdaydım. Funda sarsarak beni uyandırıyordu. "Hadi gazeteye geç kalacaksın." Gazeteye geç mi kalacaktım? Panik içinde doğrulmaya çalıştım. Ama başım çatlayacak gibi ağrıyordu. Yeniden yatağa uzandım. Funda'ya gazeteyi aramasını, biraz geç kalacağımı söylemesini istedim. 2 saat daha uyumuştum. Yeniden kalktığımda başım hala ağrıyordu. Ama canımı dişime takıp doğruldum. Duş aldım, bir şeyler atıştırdım, biraz pirin içtim, ardından koyu bir kahve hazırladım. Sonunda kendime gelebilmiştim. Tıraş oldum, giyindim, aceleyle kapıdan çıktım. Merdivenlerden indim, arabama doğru giderken yarışçının sesini duymadığımı fark ettim. Sevinçle söylendim. Evet, ne gece eve geldiğimde ne şimdi kapıdan çıkarken o sesi duydum. Başım zonklamaya devam ediyordu. Ama neşem yerine gelmişti. Arabama atlayıp hızlı gazetenin yolunu tuttum. Demek ki artık normale dönüyordum. Ama yanıldığımı gazeteye girince anlayacaktım. Masaya oturup bilgisayarımı yeni açmıştım ki yayın yönetmeni asık bir suratla karşımda dikilerek sabahki toplantıya neden gelmediğimi sormaya bile gerek görmeden takip etmem gereken haberleri peş peşe sıraladı. Kaybedecek zaman yoktu. Hemen işe koyulmam, ardı ardına telefonlar etmem, randevular almam, görüşmeler yapmam gerekiyordu. Yayın yönetmeni odadan çıkar çıkmaz yarışçı sessizce içeri girdi. Kronometreyi çağrıştıran bilgisayarını elbisesinin içinden çıkarıp masama koyarak aynı nakarata başladı. Kapıdan çıkınca başladı, eve dönünce bitecek. Ama ona inat işlerimi yapmayı sürdürdüm. Aranması gereken herkesi aradım. Görüşülmesi gereken kişilerle görüştüm. Yarınki gazeteye girecek haberimi hazırladım. Bütün bunları yaparken yarışçının varlığını hep yanımda hissettim. Sesi ise kulaklarımı tırmalamaya devam ediyordu. Mesai bitip kendimi bara atıncaya kadar böyle sürdü. İkinci kadehten sonra yarışçı yok oldu ve dünya yeniden yaşanır bir yer haline gelmeye başladı. Tahmin edeceğiniz gibi ertesi gün işe biraz daha geç gittim. Yayın yönetmeni bu defa açıkça azarladı beni ama hiçbir işe yaramadı. Sonraki gün gazeteye gittiğimde vakit öğleye geçmişti. Böyle böyle o güzelim kariyerimi mahvettim. Karımdan boşandım, oğlumdan uzaklaştım. Ama yarışçıyı yaşamımdan çıkarmayı da başardım. Artık bu merdivenleri tırmandığımda, bu trabzanlara dokunduğumda ne yarışçının görüntüsü geliyor gözlerimin önüne ne de sesini duyuyorum. Bunun nasıl bir rahatlık olduğunu, insana nasıl bir huzur verdiğini tahmin edemezsiniz. Şimdi aynı merdivenlere çıkarken beni tedirgin eden tek şey komşulara yakalanmaktı. Hemen aile suallerine başlarlardı çünkü. İyi miymişim? İşlerim nasılmış? Eve dönecek miymişim? Bu yüzden sessiz ama hızlı adımlarla tırmandım merdivenleri. Eski dairemin kapısına gelince elindeki paketleri çabucak yere indirerek anahtarı çıkarıp hemen daldırdım kilidi. Sanki kilit beni tanımış gibi hiç zorlanmadan açılıverdi. Paketleri yeniden kucaklayıp yılların verdiği alışkanlıkla usta bir ayak hareketiyle kapattım kapıyı. Bu evde yaşanıldığını, burasının bir yuva olduğunu kanıtlayan aşina olduğum bir koku karşıladı beni. Karımın her sabah sürdüğü yasemin kokusu, İtalyan stili ahşap mobilyaların, cennet desenleriyle bezenmiş halıların, yenmiş yemeklerin, içtiğimiz içkilerin, temiz çamaşırların, arada bir alınan çiçeklerin, kitapların, hediye paketlerinin, sıkıntılarımızın, kavgalarımızın, sevişmelerimizin, sevinçlerimizin, hüzünlerimizin, ümitlerimizin kokusu. Bu kokuyu ciğerlerime çekerek mutfağa yöneldim. Parmaklarımın ucuna basarak yürürken bir yandan da kısa koridorun sonundaki yatak odasına bakıyordum. Sesi o anda duydum. Çok iyi tanıdığım bir sesti bu. Ritmik, giderek hızlanan tatlı bir gıcırtı. Karımla sevişirken, oğlumuz bizi duymasın diye defalarca uğraştığım halde bir türlü engelleyemediğim yatağımızın gıcırtısı. Bakışlarım kısa koridorun sonundaki kapıda öylece kala kaldım. Demirden bir pençe yüreğimi yakalamış acımasızca sıkıyordu. Bir dakika dedim kendi kendime. Belki de yanılıyorsun. Belki de Funda kabus görüyor. Sağına soluna dönüyordur. Demir pençe gevşer gibi oldu. Yeniden dinledim ama yanılmıyordum. Gıcırtıya şimdi Funda'nın kesik kesik inlemeleri de katılmıştı. Demir pençe bütün kuvvetiyle yüreğimi sıkmaya başladı. Soluğumun kesildiğini hissettim. Bütün bedenim soğuk soğuk terlemeye başlamıştı. Parmaklarımın aralandığını, avucumdan kayan poşetlerin parke zeminine düştüğünü fark ettim. Cam kavanozun patlaması dairenin içine yayıldı. Ne almıştım? Kırılan neydi çıkaramadım. Ama bu ses yatağın gıcırtısıyla birlikte Funda'nın inlemesini de kesti. Dur dur dışarıda biri var diye söylendi eski karım. Sesi sanki uzun bir koşu yapmış gibi soluk soluğa çıkıyordu. Ne gibilerinden bir erkek sesi yanıt verdi. Onun sesi de soluk soluğaydı. Ben bir şey duymadım. Adamın Funda'yı öpmek için yeniden üzerine eğildiğini düşündüm. Hayır hayır eminim dedi Funda. Adamın kollarından sıyrılmış olmalıydı. Dışarıda biri var. Yatak yeniden gıcırdadı. Gıcırtı eskisinden daha uzundu ama ritmini yitirmişti. Funda yataktan kalkıyordu. Şimdi terliklerini giyecek, terliklerini giymeden asla yürümez. Kapıyı açacak, bir elimde çiçekler, bir elimde aftaldığım yerde alışveriş poşetiyle beni mutfağın kapısında yakalayacaktı. Utanmış, şaşkın, belki öfkeli bakışlarını görür gibi oldum. Sonra kendi ezikliğim, düş kırıklığımı taşıyamaz hale gelen omuzlarım geldi gözümün önüne. Hayır hayır onunla yüzleşemezdim. Aldığım ağır darbeden sonra bunu nasıl yaptığıma şaşarak hızla dönüp kapıyı açtım ve kendimi dışarı attım. Sanki Funda arkamdan gelip beni yakalayacakmış, işlediğim büyük suçu yüzüme vuracakmış gibi koşarcasına indim merdivenlerden. Apartman kapısından çıkarken onun için aldığım nergislerin hala elimde olduğunu fark ettim. Pencereden bakarsa çiçekleri görebilirdi. Eski karısının kapısından dönen aptal kocanın elinde çiçeklerle köz köz yürüyüşünü içime sindiremedim. Nefretten değil ama zorunluluktan hepsini girişteki çöp sepetine bırakıp kaçtım.